gerçekten. Dolayısıyla adımız bile onun için.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri başladı. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Sevgili Cihan Aktepe yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki sizler de katılın programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. Siz sevgili dinleyenlerimize program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız, buralardan da iletişime geçmeniz mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Çelerde sevda çöllerinde geçiyor aylarım, yıllarım, gecelerim. Sevda zindanlarında yeter ki sen sev beni. Yeter ki inan bana, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana. Yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana.
Sekizi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen Hayatın Sesleri'nin ilk konuğuyla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Eğitimci yazar Doktor Sayın Murat Gülbetekin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sizin bir çalışmanızdan söz edeceğiz. Çünkü çok önemli bir çalışma gerçekten bu. Mekanın Hafızası Yer Adları adlı bir kitap çıkardınız. Şimdi çok ciddi çalışmalar sonucu ortaya çıkmış bir kitap herhalde. Evet. Birazcık bu çalışmadan söz edelim. Amacınız neydi bu kitabı yaparken? Ne tür araştırmalar yaptınız? Ne kadar süre araştırdınız?
Çok teşekkür ederim. Asıl şey başlangıcı yani bu doktora tezimin bir kısmı olduğu için aslında doktora tezi olarak başladı. Bir 5 yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Hocamla birlikte tez konumu belirlemeye çalışırken yer adları konusu hep aklımın bir tarafında vardı. Çok son derece önemli bir konu olduğu halde bence ülkemizde gerektiği kadar önem verilmeyen bir konu. Biraz sınıflamanın ötesine geçmeyen çalışmalar var. Belli bir bölge seçiliyor. O bölgede var olan yer adları da sınıflandırılıyor, tasnif ediliyor. Ama bunun ötesinde yer adlarının taşıdığı o derin anlam, kültürel arka plan bu biraz ihmal ediliyor gibi gördüm. Hocam da sağ olsun benim halk bilimlerine, halk oyunlarına, genel anlamda folklore olan ilgimi bildiği için doğru bir şekilde beni yönlendirdi ve bu konuya yönlendim. İyi ki de yönlenmişim çünkü çalışmam sırasında o süreçte ki 5 yıl sürdü bu süreç. Kitabın yazım aşaması sadece 2 yıl, 3 yıl araştırması sürdü. Her okuduğum satır, her okuduğum kitap, ulaştığım her yeni kaynak biraz daha derinleştirdi. Yeni şeyler keşfettim, bakış açılarımı değiştirdi. Bu anlamda beni zenginleştirdi. Umuyorum benim de katkım alana olur, alanda zenginleşir diye ümit ediyorum inşallah.
Ne güzel, bu anlamda tek kitap diyebiliriz aslında değil mi?
Bildiğim kadarıyla yer adlarını bu manada esas alan, inceleyen ilk kitap olduğunu düşünüyorum. Ben araştırmalarım sırasında ulaştığım bilgi bu.
Evet, dolayısıyla geçmişle bir köprü de kuruyorsunuz aslında evet, kitapta evet. Değil
çok,
mi?
Çok önemli bir şey söylüyorsunuz, teşekkür ederim. İşimi kolaylaştırıyorsunuz çünkü çok doğru bir tabir. Aynısını kitapta da yazmıştım. Aslında yer adları geçmişle kurduğumuz en işlek köprü. Hı-hı. Buradaki işlek şeyine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü geçmişle ilişki kurarken birkaç şeyi esas alırız biz. Birkaç şey üzerinden kurarız. Bunlardan bir tanesi bayramlardır mesela. Anma törenleridir, saygı duruşlarıdır. Onlar bizi geçmişe götürür. Geçmişin hala yaşamakta olduğu hissini bize verir. Bu anlamda yer adları bu ismini saydığımız şeylerden çok daha fazla kullanılır. Mesela şöyle düşünün, bu yayına gelene kadar siz bugün içinde mutlaka ama mutlaka bir yerin adını söylemiş bulunursunuz. Düşünün, çevrenizde mutlaka iletişim kurduğunuzda yerlerle ilgili, yerlerin adlarını ifade etmeden kendinizi, kendi kimliğinizi, bulunduğunuz yeri, dünyada evet. Nerede olduğunuzu söyleyemezsiniz. Hı hı. Bu anlamda kurduğunuz cümlelerdeki yer adları doğrudan sizi, sizin kültürünüzü geçmişe bağlayan en işlek köprüdür. Onun ayaklarından birinin yıkılması geçmişte bugünün ve doğal olarak da bir başka açıdan düşünürsek yarından bağlantısının kopması anlamına gelir.
Evet, şimdi mekanların tabii ki öneminden çok fazla söz ediyorsunuz kitapta. Şimdi mekanların da hafızası var aslında değil mi? Evet. Hafıza deyince sanki sadece bireysel bir evet. şeymiş gibi algılanır ama mekanların da hafızası olduğundan söz ediyorsunuz.
Evet, orada da ben araştırmam sırasında şunu fark ettim. Şimdi hafıza çok güzel söylediğiniz gibi bireysel bir olgu olarak algılanıyor. Herkes, yayını dinleyen herkes düşündüğünde kendi kimliğini tanımlarken kullandığı şeylerin aslında geçmişle ilişkili olduğunu fark edecektir. Evet. Ben dediğinizde kastettiğiniz şey geçmiştir. Çünkü bugün geçmişin ürünüdür ve bir yarın tasarımıdır aslında. Öyle düşünebiliriz. Peki bireysel gibi gördüğümüz hafıza acaba başka boyutları olabilir mi diye düşündüm. Bu noktada Jan Asman'ın bir çalışması vardı, Kültürel Bellek. Orada Asman bir şeyden bahsediyor, bir hatırlama furyasından bahsediyordu. Onunla ilgili şeyler okurken zihnimde yavaş yavaş şu oluştu. Bireylerin bir hafızası var, toplumların bir hafızası var. Bence mekanın da bir hafızası var. Bu kitapta aslında belki yeni bir şey olduğunu düşündüğüm bir şey olarak bunu söylüyorum. Mekanın kendisinin de bir hafızası var. Mesela yayını dinleyen insanlardan ricam şu. Mesela ben Gelibolu dediğimde aklınıza neler geliyor diye düşündüğümüzde, yani sorduğumuzda hı hı. muhtemeldir ki milyonlarca kişinin aklına Çanakkale Savaşı,
evet.
orada verilen mücadele, çekilen acılar, ızdıraplar, kahramanlıklar, gurur duyduğumuz şeyler aklımıza geliyor. Halbuki Gelibolu bir yarımadanın adı.
Evet.
Mesela Gelibolu deyince neden yarımada demez insanlar da hemen Çanakkale Savaşı'nı hatırlar. Çünkü evet. o mekanın arkasında çok birikmiş bir kültür mirası vardır. Hı hı. Veya Anıtkabir dediğimde mesela aslında bir mezar dememiz gerekir. Ama Anıtkabir bizim için Atatürk'le özdeşleşmiş bir mekandır. Ve o bir yer olmanın ötesinde bir hafıza içerir aslında. Bunu çok artırabiliriz. Dini referanslar da olabilir. Mekke dediğimizde bir şehir demeyiz mesela.
Evet.
Kabe aklımıza gelir. Veya Orta Asya dediğimizde coğrafi anlamda bir yeri kastediyoruz. Evet, ama aynı zamanda etnik ve kültürel kimliğimizin başlangıç noktasına bizi götürür.
Evet.
Gördüğümüz gibi aslında mekanların da insanlar gibi ve toplumlar gibi hafızaları var.
Dolayısıyla kültürel bellek dediniz de, kültürel belleğin canlı kalabilmesi için de çok büyük önem arz ediyor tüm söyledikleriniz, değil mi?
Çok teşekkür ederim. Kitabımı çok iyi okuduğunuzu hissediyorum, düşünüyorum. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Şimdi bireysel hafızamızı canlı tutmak için çeşitli şeyler yaparız. Mesela arkadaşlarla bir araya geliriz. 20. yılını kutlarız dostluğumuzun. Bir lisenin mezuniyet törenine katılırız. Veya 20 yıl önceki mezunları bir araya getiririz. Ailece albümler tutarız. Bu eskiden daha yaygındı belki ama. Toplumsal olarak da biraz önce söylediğim gibi anma törenleri, saygı duruşu ya da bayramlar gibi ritüeller vardır. Peki mekan hafızasını nasıl canlı tutacak? Şimdi bu soruyu ben kitap yazım sürecinde kendime sordum. Mekan şöyle canlı tutacak, yer adlarıyla bunu canlı tutacak. Aslında insanın kültürel coğrafyanın ana konusu şudur. İnsanın yaşadığı mekanla kurduğu ilişkinin nasıl geliştiğini, insanın mekanı nasıl organize ettiğini, onu nasıl şekillendirdiğini, onu nasıl şekillendirdiğini ve onun kendisini nasıl şekillendirdiğini anlatan bir bilimdir. Mekan bu yaşanmışlığın ürünü olarak adlandırılır. Mesela eski isimlere baktığınızda insanlar daha çok, mesela ben yaşadığım yer, ben Iğdırlıyım, orada doğdum ve büyüdüm. Hemen çevremizdeki dağların isimlerini hatırlıyorum. Mesela Ağrı Dağı var, Zor Dağları var, Pamuk Dağı var. Bakın, Zor Dağları.
Evet.
Çünkü hayatını zorlaştırmış, ulaşımını güçleştirmiş, hayatın her aşamasında zorluklar çıkartmış. Veya Pamuk Dağı, işte ovaya ilk kar yağdığında pamuğu hasat etmiş insanlar. Bakın, mekanla kurduğu ilişkinin, mekanın onu getirdiği noktadaki adlandırma pratikleri bunlar.
Evet.
Bu yüzden de mekan hafızasını adlarla canlı tutar.
Ait ve oldukları bunu, kültürlerle mutlaka ilişkilendirilmiş, evet,
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle. Mesela şöyle düşünün, Türkiye'deki yer adlarını incelerken şunu fark ettim. Etnik kimliğimize dair o kadar çok vurgu var ki. Mesela Sincan adı nereden gelir? Hı hı. Ya da Dodurga nereden gelir? Benim memleketim Iğdır. Evet. Oğuz boylarından birinin adıdır. Evet. Aslında bizim kültürel kimliğimize, hı hı, ait çok ipuçları vardır. İnancımıza dair, yaşam biçimimize dair, etnik kimliğimize dair ve bunun gibi birçok şeye dair bir sürü birikimi içerir. Bu anlamda bir hafızadır ve bir sonraki nesile de nesilden nesile aktarılarak devam eder.
Evet, şimdi toplumsal hafızanın bir parçası haline geliyor ama evet, zaman zaman da ne yazık ki değiştirilebiliyor. Evet. İşte bu anlamda da o zaman o mekanları nasıl hatırlayacağız?
Evet.
O konuda da araştırmalarınız oldu mu?
Evet, ben o süreçte bir kitapta görmüştüm. İkinci Dünya Savaşı sırasında hafızasını kaybeden bir Rus askerinden bahsediyordu. Çok ilginç. Bütünle hafızasını kaybetmişti. Belki eski Türk filmlerinde de hatırlarsınız. Hafızanızı kaybettiğiniz zaman siz aslında siz değilsiniz. Yani şöyle düşünelim. Bir süre önce şey tartışılırdı ya. Dolly diye bir koyunun kopyalaması,
evet,
söz konusuydu. Sonra etik olarak şu tartışıldı. Bir insan kopyalanmalı mıdır, kopyalanabilir mi? Bunun teknik olarak mümkün oldu ama ahlaken doğru olmayacağı söylendi. Ben bu araştırma sırasında düşündüm. Aslında kopyalanan şey Dolly değil. Dolly'nin bedeni. Mesela sizden kopyalamak istesek, kromozomunuzu aldık diyelim ki ve onu kopyaladık. Aslında sizi üretmedik. Çünkü sizin geçmişinizi kopyalayamayız.
Evet.
Hatıralarınızı kopyalayamayız. Geçmişteki deneyimlerinizi, acılarınızı, mutluluklarınızı hiçbirini kopyalayamayız. Hı hı. Bu yüzden hafızanız sadece bedeninizden ibaret değil. Bu yer adlarına yapılan müdahaleler aslında o hafızasını kaybetmiş askere dönüştürmek. İkinci Dünya Savaşı'ndaki örneğiyle söylersek. Ben özel bir alanı seçerek incelemedim ama kimliğimden dolayı ben Azerbaycan Türk'ü bir ailenin evladıyım. Karabağ'da yapılanları mesela okudum. Ermenistan yönetiminin işgalden sonra yaptığı ilk şeyin yer adlarını değiştirmek olması ya da ilk şeylerden birinin olması çok dikkat çekici mesela.
Evet.
Ermenistan'daki Türk isimlerinin bütünüyle ortadan, hı-hı, kaldırılması. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önceki dönemde Kıbrıs'ta, Kerkük'te, Kırım'da, Bulgaristan'da, aklıma ilk bakışta gelen, ilk düşündüğümde gelen şeyler bunlar. Bunların hepsi aslında bir çeşit hafızayı silme, geçmişle, kültürle bağını kopartma hareketi. Öyle diyelim. Çünkü evet. Bir toplumun geçmişini, hafızasını silmek istiyorsanız yapacağınız şeylerden bir tanesi yer adlarını değiştirmek.
Değiştirmek. Ama şimdi baktığımızda her şeyin bir mekanda geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım o mekanın adı öne çıkıyor.
Evet. Orada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Mesela bakın şu anda bizim sahip olduğumuz coğrafyada vatanımızın içinde Ardağ diye isimlendirdiğimiz bir dağ var. Hı hı. Benim böyle çocukluğunu gölgesinde geçirdiğim dağ. O dağ mesela Ermenistan tarafından, Ermenistan yönetimi tarafından ve insanlar tarafından, Ermenistan halkı tarafından hala Ararat diye isimlendirilir. Niye? Çünkü o mekana sahip olmayabilirsiniz. Ama o mekandaki hak iddianızı, hak talebinizi devam ettirmek istiyorsanız o adlandırmaya devam etmek zorundasınız. Eğer o adlandırmadan vazgeçerseniz aslında dolaylı olarak buradaki iddiamdan vazgeçtim anlamına geliyor bu. O yüzden mekan o kadar önemli bir şey ki bizim kendimizi tanımlarken kullandığımız en temel referanslardan biri mekandır. Mesela size kendinizi tanımlayın desem eminim kuracağınız ilk 3 cümle belki 5 cümle içinde nereli olduğunuz olacaktır mutlaka.
Evet.
Veya siz beni tanımak istediğinizde rahmetli Barış Manço'nun deyimiyle hemşerim memleket nire diye sormak durumundasınız. Çünkü benim nereli olduğum size çok konuda bilgi verecektir. Birçok referans içerecek. Benim mesela önceliklerim, tercihlerim, hayata bakışım, karşılaştığım sorunlar, neyle baş etmek zorunda olduğum hepsi aslında mekanla ilgilidir.
Hı hı.
Mekan bu anlamda son derece kapsayıcı bir şeydir. Bizim şekillendirdiğimiz ve bizi şekillendiren bir şeydir. Ve bu dünyadaki varlığımızı, iddiamızı devam ettirmek için de biraz önce bahsettiğim gibi o mekanı, mekanın adlarını kullanmaya devam etmek durumundayız.
Evet, ne yaparsak yapalım o yer adlarının işlevlerini değiştiremiyoruz ne yazık ki, değil mi?
Orada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Mesela resmi yönetimlerin kullandığı isimlendirme pratiği ile halkın kullandığı arasında bir fark çıkıyor. Bakın ben mesela şu anda Balkanlar için bir seyahat planı yapıyorum. Akşam onunla ilgili bir araştırma yaparken haritaları açtım. Hangi yoldan gideceğimize baktım. Gümülcine ve Dede Ağaç vardı.
Evet.
Mesela Dede Ağaç için Aleksandropolis yazıyordu. Bir süre tam olarak algılayamadım. Yani nasıl yani Aleksandropolis neresi? O özellikle o isimlendirmeyi kullanıyor. Ama ben bakın yayında söylüyorum. Ben Gümülcine diyorum.
Dede Ağaç.
Dede Ağaç diyorum oraya. Aslında bu bir tercih. Çünkü mekan konusundaki isim tercihi sizin bir çeşit tarafınızı belirliyor.
Evet.
Kendinizi tanımlıyorsunuz. Veya siz karşınızdakinin isimlendirme tercihinden hareket ederek onun düşünceleri hakkında fikir edinebiliyorsunuz mesela.
Evet.
Bu yüzden de dual bir yapı ortaya çıkıyor. Ben kitabımda bunu bahsettim. Yer adlarının dual yapısı oluşuyor. Yani resmi makamların kullandığı ile insanların tercih ettiği. Mesela ben kitaptaki örneklerden bir tanesi odur. Japonya ile Güney Kore savaşın eşiğine geldiler. Bir denizin adının ne olacağına dair. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu denizin adı Japon denizi midir? Yoksa Korelilerin dediğim deyimiyle Doğu Denizi midir? Çok
sonuç?
İlginç. Sonuç Google yani yaptığı...
Yani savaş hani kadar etkili oluyor?
Yani ondan vazgeçildi. Bir şekilde çözüldü ama ben şeye dikkat ettim. Mesela insan gerçekten araştırma yaparken gitgide derinleşiyor. Acaba dedim uluslararası siteler mesela arama motorları nasıl isimlendiriyor? Çok ilginç. Orada fark ettim ki o şirketler çok akıllıca bir çözüm buluyorlar. Japonya'dan birisi girip yazdığında Japon Denizi diye çıkıyor. Hı hı. Koreli biri girdiğinde Doğu Denizi yazması gerekiyor onu göstermek için.
Peki bambaşka biri girdiği zaman?
Çok güzel. Orada da ülkelerin tercihleri ön plana çıkıyor. Mesela ben Türkiye'deki haritalara baktım. Acaba biz ne diyoruz diye Japon Denizi diyoruz.
Hı. Kim bize daha yakınsa onu mu
çok
söylüyoruz?
Güzel. Tam ben onu kitapta söyledim. Orada kültürel anlamda, ekonomik anlamda veya duygusal anlamda yakın hissettiğiniz toplumların adlandırma tercihlerini kullanmaya devam ediyorsunuz.
Evet.
Israrla. Sivastopol diyorsunuz. Hı-hı. Karabağ diyorsunuz. Ya da işte Gümülcine diyorsunuz. Çünkü burada bir taraf beyanı var.
Evet.
Nerede durduğunuzu ad üzerinden tanımlamış oluyorsunuz. Evet. Tam kastettiğim o.
Evet. Şimdi tabii çok uzun soluklu bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktı. 3 yıl gibi bir araştırma, 2 yıl yazım evet. gibi. Peki hala eksiklikleriniz olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da şunu da koysaydım, şunu da yazsaydım çok dediğiniz güzel. Oluyor mu?
Çok teşekkür ederim. Gerçekten içimden geçenleri soruyorsunuz. Kitabımda şey yazmıştım. Erich von Zürcher'in çok güzel bir sözü var. Bir şeyi en iyi öğrenme biçimi onu öğretmeye çalışmaktır diyordu. Ben şimdi bir doktora tezi yazıyorsam yaratlar konusunda bu konuya gerçekten hakim olmam gerekiyor diye düşündüm. Elinden geldiği kadar 40'lı yıllardan itibaren yazılmış her şeye ulaşmaya çalıştım. Sonra döndüm. Tez hocalarımdan birisi benden onur rica etti. Dedi ki bir öz değerlendirme gibi bir şey eklemeni istiyorum dedi. Bu çalışma hakkında neler düşünüyorsun? Kişisel yolculuğun nedir diye yazdı. Yazmamı istedi. Ben orada şeyi yazdım. Bugün geriye dönsem bu çalışmada çok şeyi değiştirirdim diye düşündüm. Sonra kendime şunu sordum. Peki bu başaramadığım anlamına mı geliyor?
Değil tabii.
Sonra ben şunu fark ettim. Kesinlikle başardığım anlamına geliyor.
Elbette.
Bu olmuş demiş olsaydım bence o zaman
eksikler... zaten onları fark evet. etmeyecektiniz.
Yani o yüzden geçmişe dönsem çok şeyi değiştirirdim. Yeni şeyler katardım. Zaten bence bir kitabın, bir yeni bir araştırmanın insanlara vereceği en güzel şey cevaplar değildir, yeni sorulardır. En değerlisi odur çünkü.
Evet.
Bu hareketli evrende, Mola Sadra'nın deyimiyle Evrenin Yatışmaz Yapısı diye bir kitabı vardır. Orada söyler, yani evren sürekli hareket halindeyken bir şeyi bulduğunu düşünmek durmaktır ve durmak insan için ölmektir.
Evet. Peki yeni sorularla yeni kitaplarda gelecek mi?
İnşallah. Yani o süreçte tabii eşimi ve cici kızımı çok ihmal ettim ama.
Evet.
Onlara buradan teşekkür ediyorum. Özellikle eşime çok teşekkür ediyorum. Bu şey gibi tabii. Okyanus suyu içmiş biri gibi susuzluktan ölüyorsunuz. İçtiğiniz zaman daha çok susuyorsunuz. Onun gibi evet. zihnim birçok şeyle dolu. İnşallah. Umarım Allah sağlık verirse yeni şeyler var kafamda. Yeni evet. çalışmalar yapmak
istiyorum. Size kolaylıklar diliyoruz ama belki onları biraz ihmal ettiniz ama onlara da çok güzel bir miras bırakmış olacaksınız.
Kızıma hitap ettim zaten.
Kızınıza özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar için. Diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Siz çok de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Doktor Sayın Murat Gülbetekin konuğumuzdu. Mekanın Hafızası Yer Adları kitabını ile ilgili sohbet ettik kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa, saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya resimler sarı, güneşsizlikten duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarını. Ve sen, ben, değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle, uçurtma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar, sadece bir düş. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa, saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Ve sen, ben, değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle, sen ve ben, değirmenlere karşı bile bile birer yetik savaşçı, akarız dereler gibi denizlere. en güzeli böyle. Savaşı akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle, sen ve ben değirmenlere karşı bile bile. Birer yetik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. En güzeli
böyle. 15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Ve bir telefon konuğumuz var şimdi. Hemen kendisine merhaba demek istiyoruz. Mikro heykeltıraş Sayın Necati Korkmaz telefon hattımızda. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz. Alo.
Alo, buyurun.
Sayın Necati Korkmaz, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet, mikro heykeltıraş dedim ama siz dünyada bilinen aslında 3 mikro heykeltıraştan biri olarak anılıyorsunuz. Ne güzel, ne mutlu size.
Evet.
Şimdi hat sanatının eserlerini işleyerek çok böyle 1 santimetre karelik bir katalog hazırlamışsınız. Biz sizi bununla ilgili aradık. Neler paylaşacaksınız bizimle? Neler var o katalogda?
Şimdi bu hat sanatının bir şeyi vardır, türü. En küçüğü mikro hat sanatı, yani gubari hat denir. Bizim eski bir geleneksel sanatımızdır bu. Fakat unutulmuş zamanla. Özellikle tekkelerle yapılmış bir sanattır bu.
Siz ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz?
38 yıl oldu. 38 yıl oldu bu sanat yapalı.
Var mıydı ailede?
Dede benim biraz yetenekli bir şeydi. Dedeydi diyelim.
Ne güzel.
Çok şeydi, küçük şeyler yazardı. Bu o kadar küçük yazılıyor ki bunun yazma şeyleri de aletleri de özel. Mesela tilki bıyığının tek kılı yazıyorsunuz. Tilki bildiğiniz tilkinin bıyığının tek kılı. O kadar ince yazılar ki bunlar normal gözle seçilmiyor. Küçük yazılar, yani normal baktığınız zaman göremiyorsunuz fakat büyüteçlerle görebiliyorsunuz. Bunları ben bir katalog haline getirdim. Yaklaşık yani bir santim dahi etmeyen bir katalog. Yine mikroskoplara falan bakılan bir katalog. Herhalde dünyada şimdi şu anda ondan daha küçük bir yazı şeyi yoktur yani kitabı.
O zaman Guinness Rekorlar kitabına girmeye aday mı?
Yani aday da pek şey yapmıyoruz. Yani o hani bize bir uygun değil gibi düşünüyoruz yani Guinness falan o tür şeyler.
Evet. Evet.
Halkımız tanıyor sağ olsunlar, o bize yetiyor, onların ödülü.
Peki. Bir
de son çalışmam vardı, evet, o da şeydi, pardon. Saç telinin üzerine besmele yazdık. Yani o kadar küçük
saç telinin üzerine.
Üzerine besmele, evet.
Peki
besmele
onu var. Neyle yazdınız?
Yazı kalem olarak örümcek bacağının kılıyla yazıldı.
Örümcek yani bacağının kılıyla.
Evet, yani internete eğer dinleyiciler girebilirlerse. İsminde girerlerse onun malzemelerinde o şekilde şeyleri görebilirler rahatlıkla. Yazı bir şekilde falan görebilirler. Onları oraya koyduk.
Evet, hat sanatı gerçekte zaten zor bir sanat.
Zor,
üstelik
evet.
Bunu saç kılının üzerine örümcek bacağının kılıyla yazmak müthiş. Sizi gerçekten kutluyuruz.
Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Zaten görenler çok şaşırıyorlar. Sergilere gittiğimiz zaman yurt dışında sergilerimiz oluyor. Görenler önce bir inanamıyorlar. Bu nasıl olabilir falan diyorlar ama bu yani yaradanın verdiği ellerle yapılmayacak hiçbir şey yok diye düşünüyoruz. Her şey yapılabilir yani.
Ne güzel, ne kadar hünerli elleriniz var.
Çok
peki birazcık sergilerden söz edelim. Yurt dışında sergiler dediniz. Nerelere gittiniz? Nasıl götürdünüz o saç kıllarını?
Valla şimdi bizim en kolay şey sergiyi taşımak. Çünkü 30 heykeli 1 santimetrelik bir kutuya koyarsınız, cebinize koyup götürürsünüz. Onun için sorun yok yani taşıma konusunda. Yani nakliye konusunda da sorun yok. O kadar yani o kadar heykeller her yere sığabiliyor. yani sadece mikroskop götürmek zor oluyor. Yani her birine mikroskopla bakılıyor. Çünkü normal ziyaretçiler asla şeyle göremiyorlar. Yani böyle bakış, normal bakışlarla göremiyorlar. Mikroskop altında çok büyük mikroskoplarla görülen şeyler. Onun için en büyük sorun mikroskoplara taşımak oluyor. Son sergimiz Eskişehir'deydi. Çok güzel bir sergi yaptık. Türk Dünyası Kültür Merkezi'de çok güzel bir yer açılmış. Orada güzel bir sergimiz oldu. Yani çok inanılmaz bir ilgi çekti sergimiz. Tabii bizim insanımız pek bu sanata çok şeyler. Yabancılar yeni yeni duymaya başladık sanatı. İnşallah daha çok duyurup daha çok da kitlelere şey yapacağız. Yeteceğiz sanatımızı sayenizde. Evet.
Şimdi dünyada bilinen 3 mikro heykeltıraştan biri olduğunuzu söyledik, evet. Ama Türkiye'de de bu anlamda tek ustasınız
yok.
Galiba.
Tabii yok çalışan yok. Zaten Kültür Bakanlığı'nın gubari konusundaki tek sanatçısıyım. Yani hat yazması, minik hat yazısı konusundaki tek sanatçısıyım Kültür Bakanlığı'nın.
Peki evet. Sizden başka, sizden sonra bu sanatı devam ettirecek birileri var mı?
Efendim öğrencilerimiz var da bizim bu sanatımızın öğretilecek herhangi bir şey yok. Bu bir şeyin küçüğünü yapma esasına dayalı. Sadece kişisel yetenek gerekiyor. Yani önce bir marangoz düşünün. Marangoz bir masa yapıyor. Masanın en küçüğünü yani mikroskopla görülen bir masa yapacaksınız. Sistem aynı. Aynı yani size küçük testere kullanacaksınız. Küçük kesme mesela ben arı iğnelerini kullanırım genelde. Çok sağlam ve sert şeylerdir. Arının hani bir sokak iğneleri vardır ya.
Evet.
O iğneleri ben bıçak olarak kullanırım. Heykelleri onunla kazırım. Çünkü bunun normalde sanayide bir karşılığı yok. Siz bunu alıp şey yapamazsınız. İşte herhangi bir şey alıp ben bunun sanayiden işte Avrupa'dan getireyim bıçak alayım öyle bir şey yok.
Ya iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey olsa gerek bu.
Çok daha zor olduğunu söyleyebilirim.
Değil mi? Evet. Zor. Evet çok gerçekten öyle. Sizi kutluyoruz. Peki öğrenciler var dediniz. O öğrencilerin ilgisi nasıl?
Vallahi şimdiki gençler biliyorsunuz çok çabuk üretip çok az tüketmeye evet. çalışıyorlar. Evet. Yani onun için
böyle zorlara pek gelemiyorlar çünkü.
Gelemiyorlar. Çünkü en küçük bir çalışmamız bizim en az bir yıl sürüyor. Ya onun için sabır işidir. Yani gençleri sabırlı değil şu anda biliyorsunuz.
Evet.
Çok çabuk üretip tüketmeye çalışıyorlar. Ama çok iyi gençler de var. İnşallah yetişecekler. Öyle düşünüyoruz.
Umarız öyle olsun. Çünkü gerçekten müthiş bir sanat icra ediyorsunuz.
Çok
özellikle hat sanatı.
Sağ olun. İlgilenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun.
Kutluyoruz aynı zamanda. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi günler.
Sağ olun. İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyanın bilinen 3 mikro heykeltıraşından biri. Türkiye'de de mesleğinin tek ustası mikro heykeltıraş Sayın Necati Korkmaz, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Yok sensiz olmaz, hayatın bir tadı kalmaz. Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Çok denedim bunu ben, başaramadım. Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım.
Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Gönlümüzce.
Thank you. sensiz olmaz. Dayanamam yokluğuna, yok sensiz olmaz. Hiç zorlama beni buna, çok denedik bunu biz başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, sensiz olmaz.
Sensiz olmaz,
sensiz olmaz.
Nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz,
sensiz olmaz.
Bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince,
görmeyince.
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz.
Kalanlar. Evet, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, az önce eğitimci yazar Doktor Sayın Murat Gülbetekin'di konuğumuz. Siz de dinlediniz içeride. Kitabıyla
evet.
ilgili konuştuk. Mekanın Hafızası ve Yer adlarıyla
evet.
ilgili kitabıyla konuştuk. Şimdi biz de birazcık tarihin yardımcı bilim dallarından birinden söz edeceğiz. Onomastik diyeceğiz.
Evet.
Onomatoloji de diyebiliriz herhalde değil
evet,
mi?
Evet, evet. Onomastik ya da onomatoloji ad bilim aslında.
Evet.
Yer adları bunun bir bölümü. Özellikle hani baktığımız zaman kişi adları ve yer adları en önemli dallarından ama Hı-hı. çok pek çok dalı var, alt dalı var. Hidronimi gibi, oronimi gibi mesela hidronimi su adları. Oronimi dağ adları gibi
hı hı.
hani bu yer adlarının alt
evet,
kollarından
grupları,
bir tanesi
evet.
toponimi dediğimiz yer adlarının. Bugün biz daha çok kişi adları üzerinden çünkü bu da kültürün bir yansıması. Biraz
Tabii.
önce Murat Hocam konuştu zaten yer adları da kültürün yansıması. Aynı şekilde antroponimi dediğimiz kişi adları da yaşanılan dönemin aslında bir yansımasını gösteriyor. Şöyle bir hani hepimizin hafızasında hemen canlanacaktır. Mesela belli dönemlerde mesela diyelim ki 1970'lerde bu isimlerin bazı isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Mesela devrim değil mi?
Evet.
O dönemde eylem
evet.
Ya da işte barış, özgür, Hı-hı. özgürlük bu tür isimlerin öne çıktığını görüyoruz. Ya da aynı şekilde karşı tez olarak mesela Kürşat, Alparslan hani bazı dönemler bazı isimlerin o dönemin yaşantısını
Oğuzhan
gibi.
Gibi
evet bazı dönemler isimlerin bu şekilde ya da mesela Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra daha az Türkçe isim kullanır olmuşlardır. Çünkü şöyle bir inanış var. Hani Kur'an'dan isim konulup konulmazsa eğer mahşerde ismi çağrılsa bile duyulmayacak ya da çağrılmayacak
evet,
gibi.
Evet.
Bu yüzden de özellikle İslamiyet'in bir etkisiyle İslami isimlere ya da Kur'an'dan isim koyma geleneği daha ağırlıklı
hı hı.
başlamıştır. Bu da zaman zaman gene böyle bir yükselen trend olarak işte Büşra, Kübra, Merve hani böyle
evet.
dönem dönem bu böyle belli isimler ön plana çıkar.
Evet.
O yüzden hani isimler gerçekten bizim gerçekten kültürümüzü yansıtıyor. Diğer taraftan baktığımızda mesela yabancı etkisinin zaman zaman öne çıktığını görüyoruz. İşte Melissa ya da Johnson ya da
hı hı.
işte bir takım bu tür
ona benzer
evet,
isimler.
Ona
ben
benzer
de şimdi
isimler,
düşünmeye çalışıyorum
evet,
bir taraftan da
geliyor.
Gelmedi.
Yani hani bizim bu yabancı etkilerinden açıkçası hı hı. kurtulmamız gerekiyor. Çünkü Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça her neyse farklı etkiler aslında kültürümüzden kaybettiğimiz anlamına geliyor.
Evet. Evet.
Şimdi tahrir defterleri ad bilim çalışmalarında çok önemli defterler. Pek çok isim var ama en önemlilerinden bir tanesi Yılmaz Hoca'dır. Profesör Doktor Yılmaz Kurt dil tarih coğrafyada. İsim bilimle ilgili ciddi çalışmaları var hocamızın. Ve açıkçası bu çalışmalar yani pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen hala böyle bir Orta Asya'yı da kapsayacak şekilde, bütün Türkçe isimleri kapsayacak şekilde derli toplu bir Türkçe ad sözlüğümüz yok mesela. Hani bir takım sözlükler var. Hı-hı. Özellikle çocuklara isim koymak isteyenler alıyorlar. Dizinler var ama bu sadece böyle çocuğa ad koymak için bir dizinden bahsetmiyorum. Yani gelmiş geçmiş bütün isimlerin yer aldığı bir isim kültürümüzü yansıtan bir sözlük derli toplu hala yapılmadı. Bunun yapılması gerekiyor kültürümüzde. Çünkü mesela eskiden bazı isimler kadınlara değil erkeklere verildi. Bugün kullandığımız, kadınlara kullandığımız bazı isimler eskiden erkekler kullanıyordu. Evet. Ya da bugün hiç kullanmadığımız bazı Türkçe isimler var. İlginç bir şekilde birdenbire kaybolmuş. Mesela Sevindik ismi 16. yüzyılda, 15. yüzyılda erkeklerde en çok karşılaşılan Türkçe isimlerden
erkek
bir tanesi.
Erkek ismi olarak hem de evet, karşımıza çıkıyor.
Güvendik, Sevindik gibi. Hı hı. Şu anda hiç mesela Uğurlu gibi isimler hı hı. şu anda hiç karşılaşmıyoruz.
Daha belki çok soyad karşılaşıyoruz olarak görüyoruz belki
çok az.
Değil mi?
Evet, evet. Evet. Hani muhtemelen dede Sevindik'tir. Evet. Soyadı olarak öyle bir isim evet. almışlardır ama ismen mesela devam ettirilmiyor bu gelenek. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii ad verme geleneklerinin bu ad bilim çalışmalarında önemini görüyoruz. Çünkü Türklerde ad verme gelenekleri çok farklı. Hani belki ne kadarından bahsedebiliriz bilmiyorum ama birkaç bahsetmek isterim. Örneğin ilk hani söyleyeceğim şey çünkü bunu herkes bilir. Çocuğa bir süre isim verilmemesi ve çocuğun bir kahramanlık gösterdikten, bir başarı gösterdikten sonra isminin konulması mesela. Eski Türklerde bu adet var.
Hani adını taşıyor ya, olması, adına evet, yakışır evet,
evet
bir isim
hani
olması.
Boy boylasın, soy soylasın sonra hı-hı. isim koyayım. Dolayısıyla çocuğa önce bir göbek adı ya da hatta göbek adı da konulamamışsa çocuk ya da bebek diye bir süre seslenilerek arkasından yaptığı bir şey karşısında neyse onun enerjisine yakışan, onun yaptığı kahramanlığa yakışan o ismin konulması. Bir tane hı-hı. geleneğimiz bu mesela.
Örneğin ya da, gülüyorsa gülsen gibi.
Gibi hı-hı. evet yani hani Boğaçan mesela çok evet. söylenir ya. Bu tür bir geleneğimiz var. Bir başkası mesela baktığımız zaman çocuğun doğduğun yerin, yer çok önemli. Hı-hı. Yani nerede doğduysa oraya yönelik bir ismin konulması. İşte mesela kalede doğduysa kale ismini koyuyorlar. Çardak'ta doğduysa çardak ismini koyuyorlar. Hani yer derken hı hı, evet. bulunduğu yerin adı olduğu gibi evet. İlin, ilçenin, köyün
mekan.
Neyse, mekanın hı hı. adı olduğu gibi aynı zamanda bu tür veya mesela göçte doğmuş göç eri ismini hı. koyuyorlar. Ya da yaban dediği yabancı bir yerde gitmiş doğurmuş. Hı hı. Annenin sancısı tutmuş. Yaban eri diyorlar mesela. Hı hı. Yani dolayısıyla bu tür yer adlarının mekanın doğum sırasında bulunan mekanın önemli olduğunu görüyoruz. Yine bir başka geleneğimiz o dönemde de var, şimdi de var. Büyüklerin isminin konulması, dede isminin ya da büyük büyük dedelerin isimlerinin yaşatılması söz konusu. Yani hatta böyle öyle durumlar var ki birkaç nesil aynı ismi devam ettiriyor.
Evet.
O anlamda baktığımızda hani Muhammed diyor mesela dede Muhammed, oğul Muhammed, torun Muhammed, onun evet. çocuğu Muhammed gibi böyle. Herkes aynı isimle devam ediyor. Zaten o dönemde de bakıyoruz ilk isimler arasında Mehmet ismi var. Hala da Türkiye'de Mehmet ismi birinci sıradadır.
Evet.
Yani o dönemde de aynı. Hı hı. Bu İslamiyet'in etkisiyle birlikte Türkçe isimlerin azalması ve Mehmet isminin çoğalması. Bugün de aynı şekilde çok popüler bir isim olduğunu görüyoruz Mehmet isminin.
Kızlarda da Ayşe, Elif, Zeynep sayabiliriz belki
evet,
değil
evet.
mi?
Evet, en ağırlıklı sanıyorum ya Hatice ya Fatma ikisinden biri.
Evet.
İkisinden birisi çok. Hani
ben biraz daha geriden takip ediyorum demek.
Dini isimler deyince evet. işte en fazla peygamberimiz, peygamberimizin kızı ya da eşi gibi evet, düşünüldüğü evet. için bu tür isimler tercih ediliyor. Gene bir başka isim koyma geleneği çocuk ölüyorsa eğer, hani doğum sonrasında çocuk yaşamıyorsa, kaybediliyorsa yaşasın bu sefer doğan diye. Mesela Dur, Duran, Durak, Dursun, Tursun bunun versiyonlarını evet. söylemek mümkün. Pek çok buna benzer isim o zaman da var. Hala da bu gelenek yaşatılıyor.
Evet.
Pek çoğumuz duymuşuzdur. Yani doğan yaşasın diye ya da çocuğun bir evliyaya, bir yatıra satılması söz konusudur. Hani Azrail geldiğinde o evliyanın olduğunu ruhunun bilsin. Ve böylece çocuğa dokunmasın diye böyle bir gelenek var.
Hmm.
Evliyaya satmak diye. Mesela o çocukların adı satılmıştır. Hmm. Dolayısıyla satılmış ismi oradan gelir çoğunlukla. Bu da bir gelenek gene ad koyma geleneği. Hatta o aileler hiç isim düşünmezler yani doğrudan doğunca çocuğun isminin ne olacağı bellidir. Gene hani Yaşar mesela Yaşar, Yaşasın gibi isimler. Yaşa gibi isimler. Ya da kız sürekli doğuyorsa mesela... Hani kız yeter.
Evet.
Onları da biliriz. Hani bunlar Osmanlı'da pek görülmez. Çünkü tahrir defterlerinde çok az. Vakıf defterlerinde, vakfiyelerde genellikle kadın adlarına rastlarız. Daha çok tahrir defterlerinde erkek isimlerine rastlıyoruz.
Evet.
Dede, oğul ve
torun.
Baba şeklinde.
Evet.
Ha, torun şeklinde. Gene mesela gelen çocuğun bir kısmet olduğu. Biz de deriz ya hani çocuk kısmetiyle gelir diye.
Evet.
Bunları yansıtan isimler var. Gene hemen hatırlayacaksınız. Hüda verdi, Allah verdi, Çalap verdi, Sübhan verdi gibi. Yani Allah'ın verdiği bir şey kısmettir, güzelliktir diye hep o isimler mesela. Ya da mesela biraz önce söylediğim Sevindik ismi. Buradan kaynaklanıyor. Doğrudan Sevinç ismini koyuyorlar mesela erkek çocuğa. Çünkü o zaman da erkek çocuğun doğumu çok önemli
sevinçli,
bir şey.
Sevinçli evet. Evet.
Mesela yar geldi, devlet geldi, şah geldi. Erkek çocuğun doğumuyla birlikte o sevinç. Ve Hürrem mesela gene aynı şekilde sevinç hissedilen. Ya da Allah'ın lütfu, Allah'ın bağışı olarak görmenin sonucunda çocuğu. Lütfullah, lütfü. Hibetullah yani Allah'ın
evet.
hibesi diye.
Aslında isimlere baktığımızda tarihe nasıl yardımcı olduklarını çok iyi
evet,
görüyoruz galiba değil mi?
Evet.
Hangi zamanda hangi isim konmuş
ağırlıklı.
Ya da işte evet. isminden o dönemi hatırlayabiliyoruz aslında
evet.
hafızalarımızda yer etmiş o dönemi.
Bir de şöyle bir şey var mesela uç boylarında daha çok Türk isimlerine rastlanıyor. Yani uç boylarına baktığımız zaman çünkü özellikle mesela Akıncı ismi veya Uç Bey'i veya mesela Gaza, Gazi, Alperen bu tür isimlerin oralarda daha yaygın kullanıldığını görüyoruz. Neden? Bir uç kültürü var çünkü
evet.
bir savaş kültürü var gerçekten ve onun yansımasını görüyoruz. İç Anadolu bölgesinde mesela ya da Akdeniz bölgesinde Adana'da işte Sivas'ta mesela daha dini isimlerin ağırlıklı olduğunu ya da mesela bazı bölgelerimizde Alevi isimlerinin mesela Şah Ali, Ali Şah, Koç Ali gibi hani böyle
evet.
Ali ve benzeri isimlerin çok fazla kullanıldığı veya pir getirilmesi isimlerin önüne. Yani bunlar hep kültürel yansımalar.
Evet.
Hani bunları tespit ettiğimiz zaman tarihe tabii ki yardımcı oluyor. O isimlerden yola çıkarak yorumlar yapmak kültüre ilişkin mümkün. Yine bir başkası mesela özellikle bazı dileklerini anne babanın çocuk ismi üzerinden gerçekleştirmesi söz konusu. Mesela çocuğun nasıl olmasını istiyorsa. Mesela diyor ki yağı
mülayim.
Basan. Tabii mülayim. Hani şu, şu gün konuştuğumuz ama eski isimlerden
evet.
mesela yağı basan. Nedir? Düşman demek yağı.
Hmm.
Yani düşmanı bassın, savaşçı olsun anlamında. Güçlü, kuvvetli ve savaşan bir asker olsun diye yağı basan mesela ismi konulurmuş. Türemiş, bilmiş. Yani türemiş dediği soyu
evet.
devam etsin, türesin anlamında. Mesela onduran. Ya da oğullu, oğulları olsun,
evet.
çok oğulları olsun diye. Korkmaz mesela, korkmasın
evet.
gibi. Kaygısız, kaygısız olsun. Yani bu tür isimleri görüyoruz
i̇şte o
mesela.
O tür isimlerin de sonradan sizin de az önce söylediğiniz gibi şimdilerde hep soyad olduğunu
evet.
görüyorum
bu isimlerin
ben.
Hemen
o
hemen hiçbirisi
evet.
yok. Belki Korkmaz ismi hariç
belki,
mesela
evet.
bunların hiçbirisi şu anda kullanılmıyor. Mesela Toktamış.
Evet.
Toktamış
Kaygısız,
ismi.
Türesin,
Toktamış,
bu soy
isimleri. Bunların hepsi soy isimleri
evet,
evet, şu anda. Toktamış mesela ihtiyarlamış, sebat etmiş gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla anne babanın çocuğuyla ilgili dileklerini
evet.
isime yansıttığını görüyoruz. Ya da mesela doğduğu zaman da çok önemli çocuğun. Çocuğun doğduğu zamana göre de şimdi de yaparız onu. Mesela diyelim ki bayramda doğmuşsa bayram adı verilir.
Evet.
Ramazan'da doğmuşsa Ramazan adı verilir.
Hı hı.
Ya da işte mesela Kadir gecesinde doğmuşsa Kadir adı verilir gibi. Yani doğduğu zamana yönelik Arife, Nevruz gibi. Hani bunlar benzerlerini söylemek mümkün. Tarihi kahramanların, velilerin isimleri verilebiliyor zaman zaman. Bu da çok yaygın. İşte çocuk ona benzesin, onun gibi olsun anlamında. Ya da bulunulan yerde bir pir, bir derviş, bir abdal varsa ondan etkilenerek gene onun kültürü yaşasın diye. Mesela bu da bir kültürel yansımadır. Bu tür isimler verilir. Mesela Dede Korkut isminin verilmesi gibi, dede ismi getirilerek, yani sadece dede kullanılarak önüne arkasına başka şeyler getirilerek isim konulması gibi, ya da evliya isminin getirilmesi gibi, ya da şah isminin getirilmesi gibi. Mesela Koyun Baba. Hani şu, bugün hiç konuşmuyoruz ama Koyun Baba ismi o zaman konulan isimlerden bir tanesi. Boy isimleri konuluyor gene. Dolayısıyla hani baktığımız zaman gerçekten ismin kültürü yansıttığını, ad verme geleneklerimizi de gittikçe kaybettiğimizi ve çok farklı isimler bulacağız diye aslında bir taraftan bu kültürü kaybettiğimizi görüyoruz.
Evet.
Türkçe isim koymak çok önemli. Yani bugün değil, sadece yarın için de bu kültürün korunması açısından önemli. Yabancı isimlere pek yüz vermeyelim. Türkçe isimlerimizi koruyalım. Buna Arapça da dahil. Aslında peygamberimizin söylediği şey, ismin güzel olması, anlamının güzel olması.
Evet, önemli olan toplumsal hafızanın bir parçası olarak da karşımıza çıkıyor.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ediyorum.
Sevgili
Gülün Karabağ, haftaya yine birlikteyiz. Evet, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrası birlikteyiz.
Adımız
Hayatın Sesleri.